Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz, Şam Diyarından Değerlendirmeler programının ikinci bölümünde Musa hocamız ile beraber tekrar karşınızdayız. İnşallah hocamıza merak edilen sorularımız olacak. Rabbim bu programı ümmete hayırlı ve faydalı kılsın. Hocam hoş geldiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için Rabbim ecrinizi versin.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Berekallahu fikum.
Amin ecmain hocam inşallah. Hocam birinci sorum. Şeriatın tatbiki meselesi, merak edilen sorulardan. Şeriatın tam tatbik edilmesinden kasıt, bölgede şeriattan başka bir merci mi var? Yoksa şeriatın hepsi tatbik ediliyor mu? Eğer edilmeyen varsa bunun sebepleri nelerdir? Bize bunu açıklayabilir misiniz hocam?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdolus salatu ve temmut teslim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle kardeşim, Allah-u Teala amellerinizi kabul buyursun. Rabbim bu programı, bu konuşmaları kendi katında kabul buyursun ve ümmete faydalı kılsın, bereketli kılsın. Şimdi burada bu bölgelerde şeriatın uygulanma meselesi soruluyor. Bazı noktalara tabii değinmek gerekiyor. Ondan sonra yani uygulanma meselesine inşallah gireyim. Tabii öncelikle şeriatın ne anlama geldiğini yani bilmemiz gerekiyor. Yani şeriat dendiği zaman hani bazı insanlar korkuyorlar. Yani direkt şeriat kol ki el kesmek, işte adamı recm etmek, taşlamak, öldürmek gibi bu şekilde anlıyorlar. Halbuki şeriat yol demek. Şeriat genel anlamda din demek. Yani şeriat eşittir İslam, İslam eşittir şeriat. Buna binaen yani şeriat uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu sorulduğu zaman yani burada İslam var mıdır yoksa yok mudur? İslam uygulanıyor mu yoksa İslam uygulanmıyor mu? Şeklinde aslında bu anlama geliyor. Tabi bazı kimseler bunu bilmediği için, hatta bazı cahiller var. Belki adam namaz kılıyor ama şeriattan Allah'a sığınırım diyor. Haşa. Yani çünkü ona şey imajı verilmiş. Yani şeriat haşa zulüm, işte kol kesmek, el kesmek, adamı öldürmek, İşte hocaların otoritesi, insanlara zulmetmeleri haşa bu şekilde yorumluyorlar. Halbuki şeriat demek Allah-u Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'de geçen kanunları, öğretileri, ahkamı demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş olduğu genel anlamda din demek. Yani kısacası din demek, İslam demek. Elhamdülillah genel anlamda bu bölgelerde yani İslam uygulanıyor. Tabii ki uygulanması gerekiyor. Çünkü buranın halkı Müslüman. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, İslam'dan başka bir dini kabul etmeyen Müslüman bir topluluk. Yani Müslüman topluluk tabii ki İslam ile hükmedilecek, İslam ile yönetilecek. Yani aralarındaki anlaşmazlıklar tabii ki İslam ile çözülecek. Yani Müslüman olan bir insanın Hristiyanların koymuş olduğu kanunlarla veya Yahudilerin veya komünistlerin koymuş olduğu kanunlarla bir işi yok ki. Müslüman denen kişi Allah'a teslim olmuşsa o zaman Allah'ın koyduğu kurallarla, kanunlarla sorunlarını o şekilde çözmek zorunda. Allah'a şükür genel anlamda burada şeriatın kuralları uygulanıyor. Fakat bazı noktalarda savaşın olması, otoritenin zayıf olması, ihtilafın olması yani bazı yani şeriatın yani ahkamının bazı teferruatlarının uygulanma noktalarında bazı sıkıntılar olabiliyor ve hatta tecil edilme meselesi olabiliyor. Bu ne demek? Şimdi asıl olan İslam'ın yani daha doğrusu şeriatın dikkat edilirse 5 esası vardır. Yani insan oğlu için 5 şeyi muhafaza etme esası vardır. İnsan oğlundan 5 şeyi muhafaza eder ve hatta muhafazası için gelmiştir. Yani kısacası İslam ve hatta şeriat İnsanoğlunun 5 unsurunu muhafaza etmek için gelmiştir. Bunların başında din gelir. Yani İslam insanın dinini muhafaza eder. Buna binaen din sadece Allah'ındır. Müslüman kişi de muvahhid olur, Müslüman olur, Allah'a teslim olur. Ve dinine gelecek olan halelleri tamamıyla ne yapar? İslam kaldırır, yasaklar. O yüzden mesela İslam'da irtidat yasaklanmıştır. Mürted bir insanın Müslümanların arasında yaşamasına izin verilmemiştir. Ta ki öbürlerini ifsad etmesin. İslam Müslümanların yaşadığı bölgelerde Allah'a, haşa peygamberine sövmek, dalga geçmek, İslam hakkında yani ileri geri konuşmak tamamıyla yasaklanmıştır. Çünkü kişinin dinini korur yani. Şeriat kişinin başta dinini korur. Elhamdülillah bu bölgelerde yani hakimiyet Allah'ındır. Şeriattır esas olan. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin dışında bir anayasa merceği yoktur. Yani Avrupa'dan alınmış, mesela Fransa'dan, İtalya'dan vesaire böyle kanunlar almış başka bir şeriat şeyi mercisi yoktur. Tamamıyla İslam şeriatı vardır elhamdülillah. Ve genel anlamda kişinin dini burada korunuyor. Rahatlıkla kişi burada dinini yaşayabiliyor. İkinci unsur kişinin nefsini korur İslam, şeriat. Yani onun için mesela yani insanın canına kastedildiği zaman bunun karşılığında kısas konmuştur. Ya kısas vardır ya diyet öder. Yani öldürmüş olan kişinin akrabaları eğer isterlerse diyet alabilirler. Öldürmezler, kısas istemezler ve hatta affedebilirler. O şekilde mesele çözülüyor. Yani kanların önüne geçilmiştir. Kişinin mesela aklı muhafaza altına alınmıştır şeriatta. O yüzden içki mesela normalde İslam'da yasaklanmıştır. Çünkü aklı gideriyor. Aklı giden bir kimse çok ciddi zararlar verebiliyor. O yüzden yani burada aklın mesela korunması noktasında içki yasaklanmış. Allah'a şükür yani bu noktada izin verilmiyor. Şeriat yine kişinin neslini korumuştur. Irzını korumuştur, namusunu korumuştur. O yüzden zina mesela yasaktır. İşte zinaya götüren yollar yasaklanmıştır ki kişinin nesli yani ırzı, namusu emniyette olsun. Aynı zamanda kişinin malı korunmuştur. Şeriat kişinin malını korumak için hırsızlığı yasaklamış, yol kesiciliği yasaklamış. Yani buralarda hırsızlık, yol kesicilik vesaire gibi şeyler tamamıyla yasak. Müslümanın elin yani malını alma noktasında hile noktaları tamamıyla yasak. Ve bu konularda Allah'a şükür yani İslam şeriatıyla hükümler yani burada mevcuttur Allah'a şükür. Ancak dediğim gibi bazı meselenin hadlerin uygulanma meselesindeki tecil etmeleri ve de tazir cezasına çevirmeleri meselesi var. Yani mesela hırsızlık yapmış olan bir kimsenin işte cezasını tazire çevirip ileriki zamanlara bırakma meselesi söz konusudur bu bölgelerde. Yani bunun da tabii sebepleri var. Ona geçmeden önce savaş bölgesinde şeriatın uygulanması yani daha doğrusu hadlerin uygulanması meselesinde ulemamız ne söylemişler? Yani bizim şeriatımız, dinimiz neyi söylüyor bu yani bu noktada? Bu noktada yani alimler arasında ihtilaf var. Ne demek ihtilaf var? Yani savaşın olduğu, otorite boşluğunun olduğu, zayıflığın olduğu bir dönemde hudutlar yani bu el kesme mesela işte zina edenin recm edilmesi meselesi işte buna benzer. Meseleler ileriki zamanlara yani otoritenin yani kuvvetli olması, Müslümanların güç yetmesi, savaşın bitmesi gibi zamanlara yani tecil edilebilir mi edilemez mi konusunda ihtilaf var. İmam Şafii, İmam Malik rahimahullah, İmam Ahmed'in meşhur görüşüne göre yani hudutlar hem savaş bölgesinde hem de savaşın dışında uygulanır. Çünkü şeriat amdır. Bu noktalarda bir ayırma gitmemişlerdir. Fakat ikinci görüş sahipleri vardır ki İmam Evza'i, İmam Ebu Hanife rahimahullah, İmam Ahmed'in bir görüşüne göre kanlar müstesna yani kan meselesinde savaş olsun olmasın insanların hakkı olduğundan dolayı kan meselesinde kesinlikle yani kısas gibi işte hükümler uygulanmalıdır. Bu uygulanıyor fakat hudutlar meselesinde ileriki zamanlara tecil edilebilir. Yani kanunda mesela örnek vereyim hırsızın eli kesilir. Bu kanunda vardır. Fakat eğer ki buna bazı mefsedetler terettüp edecekse veyahut da güç otorite yoksa bunu uygulama noktasında veyahut da uygulanırken büyük mefsedetler ortaya çıkıyorsa o zaman yani ortamın hazırlanması için daha ileriki yani güç otoriten olması için daha ileriki zamanlara tecil edilebilir demiş yani bu ulema. Ve hatta bu noktada da şuna da değinmemiz lazım. Normalde asıl olan hudutları uygulayan imamdır. Yani bunun manası yani Müslümanların başındaki halifedir, emirdir, sultandır yani otorite sahibi. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi hudutlar ancak otorite ve güç ile uygulanır diyor. Yani otorite olacak, Müslümanların başında bir yönetici olacak, sultan, halife. Müslümanlar artık ona boyun eğecekler. güç kuvvet sahibi olacak. Aynı zamanda bu hudutları uygulayabilecek. Yani bir anarşi çıktığı zaman, bir karşı çıkma olduğu zaman, fitne çıktığı zaman bunu bastırabilecek bir gücü olması gerekiyor. Şu anda tabii bu söylediğim şey, şu anda bu tamamıyla gerçekleşmiş durumda değil. Çünkü biliyorsun yani gruplar var, bir takım ihtilaflar var. Çok çetin bir savaş dönüyor. Dışarıdan ve içeriden yani çok ciddi kargaşalar var. Özellikle burada ölüm kalım savaşı veriliyor. Mıntıkaların muhafaza edilmesi meselesi yani veriliyor ki yani hani tam bir otorite, tam bir güç, tam bir kuvvet şu anda hani Müslümanların %100 yani denecek şekilde ellerinde değil. Bu konuda böyle bir sorun var. Tabii yani sultanın olmadığı yerde şeriat mı uygulanmaz? Hayır, şeriat artık bölge bölge İmam Cüveyn'in dediği gibi yani her bir bölgenin ehlül hal ve akd denen yani ileri gelenleri sözüne itibar edilen, sözü dinlenen ve gücü nispetinde yani yapabildiği kadar yani ne yapar? Şeriatı uygular. Allah'a şükür yani bu bölgelerde İslami mahkemeler Allah'a şükür kurulmuş durumda. Yani emniyet teşkilatı kurulmuş ve insanların emniyeti burada ne yapıyor? Sağlanıyor. Fakat hani dediğim gibi bazı yani tazir cezalarının verilmesi yani hudutların tecil edilip yerine tazir cezalarının verilmesi noktasında da bu ikinci görüş şu anda uygulanıyor. Yani peki bu ikinci görüş sahipleri batıl konuşuyor yok işte yanlış şeklinde yani denen sözlere karşı da şu deliller yani sunuluyor. Yani genel yani durumu anlama açısından yani getireyim. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis la tuqamul hududu fil gazvi. Yani gazvede hudutlar ikame edilmez. Gelen bir hadis var. Tabi bu hadis hakkında konuşulmuş. Alimler yani bunun zaaflığı falan noktasında konuşmuşlar. Fakat bu hadisi tekit eden seleften gelen sözler var. Yani sahabeden, tabiinden, büyük ulemadan gelen sözler var. Örneğin Zeyd bin Sabit yine bir sözü var. Sahih gelen bir sözü. La tuqamu el-hududu fil-gazvi. Gazvede hudutlar uygulanmaz. İmam Beyhaki'de gelen rivayette Ömer radıyallahu anhu bazı valilerine bir risalesinde, bir mektubunda işte savaşta olan kimselere hudutların uygulanmaması meselesini şey yapıyor, tavsiye ediyor. Çünkü diyor yani eğer ki hudutlar onların üzerinde uygulanırsa onların işte kafirlere gidip ilhak olma, onlara katılma, işte dinlerini bırakma, mürted olma, kafir olma gibi yani mefsedetleri var. Onları cahiliye bir hamiye yani böyle bir ırkçılık tutabilir, bir nefis tutabilir ve mürted olabilirler. Yani böyle bir illet olduğu için savaşta uygulanmasın. Hani savaştan döndükten sonra yapılsın diye böyle bir rivayet aktarılıyor. Bunun gibi mesela İmam Ömer radıyallahu anh döneminde, hilafeti döneminde kıtlığın olduğu bir dönemde hırsızlık yapan kimselerin ellerini kestirmiyor. Ömer radıyallahu anh ve bu valilerine şeyler yazıyor, mektuplar yazıyor. Çünkü ciddi bir açlık var, bir kıtlık var. Yani bu noktalarda yani el kesilme meselesi ne yapıyor? Tecil ediyor. Yine yani onun döneminde, hilafeti döneminde İran fethedilirken Kadisiye Savaşı'nda, Irak'ta yapılan büyük o savaşta Kadisiye Savaşı'nda Sa'd bin Ebi Vakkas genel komutan ve Ebu Muhcen-i Thakafi denen bir zat içki içmiş. Ve orada yakalanmış yani içki içtiğinden dolayı Sa'd bin Ebi Vakkas onu hapse koyuyor. O şekilde tazir cezası veriyor. Hatta savaşta daha sonra yani ricada bulunuyor. Yani hanımı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımı kapıyı açıyor, gidip savaşa katılıyor. Daha sonra bir daha gelip şey yapıyor, cezaevine falan giriyor. O şekilde mesela cezalandırılması. Bunun gibi mesela İmam Ahmet'te gelen bir rivayet var. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayette Sakif'ten bir adam geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat ederken ya Resulullah ben sana iki vakit namaz kılma konusunda beyat edeceğim diyor. Yani ben beş vakit namaz kılamam diyor. Bu adam Müslüman olmak istiyor, namazı kabul ediyor. Fakat tembellikten dolayı yani nefsinin bazı yani hasletlerinden dolayı ben beş vakit namaz kılamam diyor, kılmam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki vakit namazda binaen onun beyatini kabul ediyor. Alimler diyorlar burada Resulullah aleyhisselatü vesselam onun küfürde kalma mefsedesini yani İslam'a girme maslahatından daha büyük gördüğünden dolayı yani İslam'a girme maslahatı küfürde kalma mefsedetine ağır basmakta. O yüzden İslam'a girsin. En azından hani küfürden kurtulsun. Ama yani günahkar bir Müslüman olsun en azından. O şekilde beyatini ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Buna binaen İmam Ahmed'in uzun uzun sözleri var. Yani bazı kimseler yani ya biz hani mesela namaza gireceğiz, yani İslam'a gireceğiz fakat biz oruç tutamıyoruz. Tutamayacağız. Ve hatta işte iki vakit, üç vakit namaz kılacağız. Mesela yatsı namazını ben kılamam yani. Ya böyle kabul edersiniz ya da girmem İslam'a derse ondan kabul edilir diyor. Ta ki yani İslam'a girsin, iyice İslam'da şey yapsın, pekişsin yani İslam'ın terbiyesini görsün, iman onun kalbine iyice yerleşsin, İslam'ı sevsin. Zaten kendisi otomatikmen yani kendisini düzeltecektir. Ya da bir müddet geçtikten sonra sen artık o dinin geri kalan şeylerini de emredersen o yerine getirir. Hani böyle bir durum var yani ulema arasında konuşulan. O sebeple yani buradaki de uygulama da yani diyorlar ki bu halk daha yeni küfürden çıkmış diyelim. Yani cahiliyeden çıkmış. Çünkü neredeyse 100 seneden daha fazla ya şeriat uygulanmıyordu bu halkın üzerinde. Neredeyse 45 sene, 50 seneye yakın bu Nusayri kafirleri din diye bir şey bırakmadılar neredeyse. Yani halkta doğru düz bir din anlatılmadı, tevhid anlatılmadı. Halkın yani dini neredeyse yok edilme yani durumuna gelmişti. Her türlü haramlar, masiyetler, küfürler bu bölgelerde yani kapısı açılmıştı, kasten yayılıyordu. Alimler, ulema hapse atılıyor hakkı söyleyen. Özellikle işte Şialığın önünü açıyorlardı. Tasavvufun önünü açıyorlardı ki halk tamamıyla işte otoritelerine şey yapsın, boyun eğsin. Yani halk uzun süredir böyle dinden, sahih dinden uzak tutulmuştu. O yüzden yani halkı bir anda tamamıyla bütün ahkamı yani üzerinde uygulamak bütün teferruatıyla tabii bu basit olan bir mesele değil. Halkın baş kaldırma işte yani Müslümanları bırakıp kafirlerin safına geçme, Müslümanlara karşı isyan yani buna benzer yani bazı yani şeylerin yani sıkıntıların doğma meselesi de tabii işin içinde olduğu için yani bunu tedriciyen yapmamız lazım. Yani bu noktada çok bastırmamamız lazım şeklinde yani bu şekilde halka şey yapılıyor yani bakılıyor. Ve Ömer bin Abdülaziz'den yine gelen bir söz var. Eğer cümleten diyor yani insanlara İslam'ı eğer ki tatbik etmek isterseniz o zaman cümleten İslam'ı da bırakabilirler diyor. Yani bütün teferruatıyla. O yüzden mesela hani şeriat dikkat edilirse tedrici gelmiştir. 23 sene boyunca yani ahkam yavaş yavaş gelmiştir. Hani Ayşe radıyallahu anh dediği gibi yani ilk başta eğer ki zina yapmayın, içki içmeyin, işte şunu yapmayın, bunu etmeyin. Direkt ahkam gelmiş olsaydı diyor insanlar İslam'a girmezdi. Önce yani Mekke döneminde tamamıyla iman, imani meseleler hep bunun üzerinde duruldu 13 sene boyunca. Namaz, oruç, bazı yani ibadetler şey yapıldı. Daha sonra Medine döneminde ahkam ne yaptı? Gelmeye başladı. Hatta içki bile 4 merhalede yasaklandı. Yani bir anda yasaklanmadı. Yani bunları tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani otoritenin, yani tam bir otorite meselesinin olması meselesi, yani birlik beraberliğin olma meselesi, savaş meselesi, güç meselesi, yani insanların hani yani İslam'dan yani uzak durmuş olan insanların bir anda hani bunları terbiye tamamıyla İslam'ı uygulama noktasındaki yani sıkıntılar bunlar tabii göz önünde bulunduruluyor. Ama tabii bu dediğim gibi asıl meselelerde yani Allah'a şükür İslam uygulanıyor. Mesela hani burada küfür adına, şirk adına bir şey yok. Yasak yani. Tamamıyla burada açıktan kimse bir küfür ameli işleyemez. İçkidir, zinadır, kumardır, faizdir. Buna benzer şeyler tamamıyla yasak. İşte zinaya götüren şeyler, açık saçıklık vesaire şeyler yasak. Fakat hani örtü noktasında çok ciddi bir baskı mesela yok. Sigara meselesi, işte insanların namaz vaktinde dükkanlarını kapatma noktasında. Hani teferruat noktalarında halkı şey yapmıyorlar yani sıkmıyorlar ki halk yani Müslümanlardan, mücahitlerden nefret etmesin. Karşı taraf kafirlerin safına geçmesinler gibi yani şeyler var. Tabii yani hatalar da var yani bunu da hani yani gerek yani kadıların mesela yetersiz sayı olarak yani yetersiz ilim noktasında yani bazı kimselerin ilimlerinin eksik olması ya da bir kadı nefsine uyup mesela zulmen mesela bazı kimselere davranması söz konusu olabiliyor. Bu tabii İslam tarihinde yani olmuş olabilecek şeyler. Bunlar yani önünü tamamıyla kesemezsiniz yani. Ve hatta işte mesela dünyalık isteyen kimselerin olması, işte emri bil maruf nehyan münker noktalarındaki yani bazı eksiklikler, bazı yani hatalar, yani bu noktalarda bazı eksiklikler var yani hisbe meselesinde. Yani hisbe var fakat zayıf, az yani. Tabii haklı oldukları yönler var çünkü basit değil yani bütün bu bölgelerde hizbe-i teşkilatını yani tamamıyla yürürlükte tutabilmek yani bir yönüyle o çok yani ciddi bir şey. Ama tabii bununla beraber hani eksik olan yönler de var yani gevşek olan yönler de var. Yani bu noktalarda da yani tabii itiraf etmek lazım. Allah yardımcıları olsun yani özellikle yani buradaki mücahitlerin hani işin başında olan mücahitlerin tabii yani sıkıntıları çok büyük yani hem bir taraftan çok ciddi bir savaş var yani çok yani büyük kuvvetler var bu bölgeyi tamamıyla yok etmeye çalışan öbür taraftan halkın idaresi halkın yani aç fakir yani savaş sebebiyle iyice bitmiş olan bir halkı yaşatma konusunda tabii yani basit de değil yani bunu bir taraftan yürütmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi yani bu manada hani meseleyi düşünmek lazım. Eksikleriyle beraber genel anlamda elhamdülillah şeriatın ahkamı uygulanıyor Allah'a şükür.
Allah razı olsun hocam. Amin. Hocam konuşmanızda tedricilikten bahsetmiştiniz. Evet. Mesela Maide suresi 3'te hani dinin kemale erdiği yazıyordu. Evet. Bu tedricilikten kastınız yani mesela herhangi bir yerde bu tedricilik yine uygulanabilir mi? Yani bu tam manasıyla. Yoksa bu tedriciliğin bir şeyi var mı?
Evet yani bu tedricilik noktasında yani bazı ulemanın şeyi var, fetvası var. Yani özellikle yeni hani küfürden çıkmış olan bir insana yani İslam emredildiği zaman eğer ki hani külliyen tamamıyla terk edecekse, uygulamayacaksa o zaman bunu yavaş yavaş hani taşıyabildiği şekilde yani önce yani bazı genel esası olan şeyler ona öğretilir. Onlar yani onun üzerinde yani tatbik edilir. Ondan sorumlu olarak yani ondan sorumlu olunur. Ve ileriki zamanlarda öbür ahkam da ne yapılır? Onun üzerinde yani tedrici uygulanır. Yani baştan misal vereyim. Sigaraya alışmış bir insan tamamıyla sigarayı bırakacaksın. Bırakmadığın zaman şöyle cezalandırılacaksın şeklinde mesela denecek olsa belki külliyen İslam'dan soğuyabilir yani nefret edebilir. O zaman önce esası olan şeyler yani üzerinde durulur. Allah'a olan imanı, teslimiyeti, İslam'a olan sevgisi, mesela içki, zina gibi büyük günahlardan mesela sakındırma. Ondan sonra yavaş yavaş yani İslam'ı güzelleştikçe davetle, İslam'ı sevdirmeyle beraber artık nefsi hazır olduğu zaman yeri gelir bazı şeyleri de tamamıyla onun üzerinde yani kesersin. O zaman kabul görür yani. Aynen şeyde dediğim gibi hani bazı kimsenin İslam'a giriş noktasında yani ben her şeyi tamamıyla yaşayamam diyor. O yüzden ya İslam'ı bu şekilde kabul edin. Ben beş vakit inkar etmiyor yani kabulleniyor. Ama diyor ki ben uygulayamam diyor. Üç vakit kılacağım diyor. İki vakiti ben kılamam diyor. Ya diyeceğiz ki hayır küfürde kal diyeceğiz. Ya da hayır tamam gel sen İslam'a gir. Kabul ediyoruz. Tedricilik işte bu yani hani İslam'a giriyor. Ondan sonra sen ona öğretmeye başlıyorsun. İslam'ı sevdiriyorsun. İmanını güçlendirmeye başlıyorsun. Zaten sen demeden bakıyorsun ki beş vakitte ne yapmıştır, çıkarmıştır. Ya da bir dönem geçtikten sonra artık dersin ki bunun imanı kuvvetlendi, İslam'ı iyice öğrendi. Ona dediğin zaman beş vakit kılman lazım, kılmadığın zaman cezalandırılacaksın dediğin zaman zaten Allah'ın izniyle yapar yani. Hani bu manada tedricilik yoksa şey manasında işte kanun koyalım, işte şeriatı değiştirelim artık bu uygulanmasın şeklinde değil. Yani halkı yavaş yavaş böyle hani bastırma, zorlama noktalarında yani bir anda yani şey yaparaktan yani bastırma noktasında böyle bir şey yapılması hatalı olur. Çünkü insanlar tamamıyla nefret edip soğuyabilirler yani.
Hocam Allah razı olsun. İkinci sorum bölgedeki yaşam ile ilgili olacak. Yani günlük yaşamla ilgili. İşte yeme, içme, giyinme teminleri, hastanelerin, okulların, medreselerin kullanımı, sosyal faaliyetler ve benzeri günlük işler nasıl ilerliyor? Tabii ki halkın olduğu yerler vurulduğunda, yaralılar olduğunda, işte yangın çıktığında nasıl hareket ediliyor? Ve bu bağlamda hocam aile ile kalınması emniyetli mi? Mesela bu da merak edilen sorulardan bir tanesi. Bu konuda neler dersiniz hocam?
Evet, şimdi belki dışarıdan haberleri izleyen bir kimse zannediyor ki bu İdlib bölgesinin her tarafı tamamıyla yani savaş bölgesi, her yerde bombalar patlıyor, binalar çöküyor şeklinde tasavvur edebilir. Fakat mesele o şekilde değil. Tabii cephelerde savaş var. Yani cephe bölgelerinde tamamıyla şiddetli bir yani çatışma, bir savaş ortamı var. Özellikle hatlara yakın yani bu bazı savaş bölgeleri olan yakın bölgelerde oralara işte uçaklar ve şeylerin top mermileri mesela havan mermileri gibi buna benzer işte roketlerin ulaştığı yerlere de tabii bu şekilde bir bombardıman söz konusu yani yapılıyor. İçeri bölgelerde yani hatlardan biraz daha uzak olan bölgelerde arada bir tabii uçaklar yani vurabiliyorlar. Yani bazı bölgelere yani biraz daha fazla yönelebiliyorlar. Bazı bölgeler daha hafif olabiliyor. Hani tamamıyla savaşsız tasavvur edilemez. Tamamıyla insanlar çok rahat bir şekilde yaşıyorlar yani denmez. Tamamıyla her tarafta savaş var, her tarafta kan dökülüyor şeklinde de yani bakılmaması lazım. Neticede burada bir hayat sürüyor. Neredeyse 4 milyona yakın insan var İdlib bölgesinde yaşayan. Bunlar yani günlük yaşantılarını sürdürüyorlar. Çarşılar var, pazarlar var, okullar var, mescitler var. İnsanlar normal hayatlarına bakıyorlar, ticaretlerini yapıyorlar. Çocukları okullara gidiyor, eğitim görüyor. Mahkemeler var işte. Yani hayat devam ediyor. Bununla beraber tabii bu buranın hani otorite boşluğunda, idare boşluğunu kapatmak için tabii yani geçici bir hükümet kurulmuş. Hükümetül İnkaz denen. Yani geçici bir hükümet ve bu hükümet yani buranın idaresini yürütmeye çalışıyor. Buranın özellikle ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Yoldur, işte sudur gibi işte mesela hudutların, bölgelerin, işte kapıların, sınır kapıların mesela tutulması, giren malzemeler, çarşı, pazar gibi yani idari meseleler, mahkeme, hapishane buna benzer eğitim buna benzer yani şeyleri yani şey yapmaya çalışıyorlar yani yürütmeye çalışıyorlar. Hastaneler, okullar dediğin gibi yani buralarda mevcut. Burada difa medeni denen bir şey var. Yani insanlara acilen yardımına koşan bir ekip var. Çok fedakar bir ekip gerçekten yani cesur, fedakar ve yani çok büyük şeyleri takdim eden. Yani bir yer vurulduğu zaman ilk öncelikli olarak bu mesela ekip hemen o bölgelere gidiyor. Halbuki çok tehlikeli olmasına rağmen hatta defalarca mesela ikinci defa uçak dönüp mesela bir daha vurması, üçüncü bir defa hatta yine vurması. Yani bazen bu ekipten de şehit olanlar oluyor, yaralananlar oluyor. Ve de yani sayıları da az değil. Hani böyle bir ekibin mesela o bölgeye hemen hızlı bir şekilde gitmesi, yaralıları işte hastanelere kaldırması, ilk tedavi mesela yapması, enkaz altından insanları çıkarmaları, işte bir yangın buna benzer bir şey olduğu zaman hemen yine bu ekibin insanların imdadına yetişmesi, işte bir bomba patlamamış olan bir bomba mesela bulunduğu zaman hemen bu ekibin devreye girip onu imha etmesi, çekmesi ve bu manada yani zor duruma düşmüş olan halka yardımcı olma noktasında yani böyle bir ekip var. Yani hayat burada Allah'a şükür devam ediyor. Yani bazı yönleriyle rahat Allah'a şükür yani Müslüman için rahat yani yönler var. Tabii savaş ortamı olması sebebiyle tabii zor olan yönler de var. Fakat Allah-u Teala'nın bereketiyle yeme, içme vesaire yani günlük hayatta lazım olan şeyler yani genel anlamda Allah'a şükür mevcut yani. Bazen bazı maddelerde belki biraz sıkıntı olsa da yani bir müddettir ondan sonra açılıyor yani mesela yakıtlarda yani yakıtta belki bazı sorunlar olsa da bir müddet sonra yani bu sıkıntılar Allah'a şükür yani geçiyor. Allah-u Teala'nın rahmetiyle yani insanlar ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Yani ailelerin tabii güvenli kalabilecekleri Allah'a şükür yerler var. %100 hani güvenli denemez. Çünkü her zaman yani savaş bölgeleri yani vurulmaya yani vurulma tehlikesi var tabii. Ama yani dediğim gibi bazı mıntıkalarda yani emniyet çok daha fazla. Yani o bölgelerin vurulması yani çok hafif, çok azdır. Binaenaleyh yani senelerdir burada ailesiyle yaşayan Müslümanlar var. Yani dediğim gibi halk yaşıyor. Kadınlar, çocuklar bunlar yaşıyorlar bu bölgede. Özellikle cephelere yakın olan bölgeler yani çok fazla yani şeyin bombardımanın altında tutuluyor. Fakat öbür bölgeler biraz daha emin. Buna binaen kişi yani eğer ailesiyle geliyorsa bu tarafa yani gelebiliyor. Ailesi emniyet içinde yaşayabiliyor. Bu ancak şöyle, yani savaşın olduğu, mesela hani savaşa aile götürülür mü meselesi var fıkıhta geçen, ulemanın konuştuğu. Savaş bölgesine aile götürülür mü, kadınlar götürülür mü? Normalde eğer ki kadınları koruyabilecek bir ordu varsa ve ihtiyaç varsa, fitneden de yani emin iseler, o zaman kadınlar falan savaşa götürülebiliyor. Ama hayır, yani eğer ordu onları koruyamayacaksa, yani düşmanın eline esir düşme gibi bir durumlar olacaksa, o zaman caiz olmaz yani savaşa götürülmesi konusunda. Ama dediğim gibi emniyet varsa caiz oluyor. Bu noktada Allah'a şükür şu anda bu bölgelerde emniyet var. Yani tabii her mıntıka için değil, özellikle yani cephelerden biraz daha uzak, daha geri olan taraflarda şu anda emniyet var. Allah'a şükür mücahitler bu bölgeleri koruyorlar yani bu azılı kafirlere karşı. Yani koruyorlar, kadınların namusları, şeyleri Allah'a şükür yani korunuyor. Ama havadan yani uçakların gelip yani vurma meselesi, o tehlike tabii her zaman var olan bir şey yani. Evet, bazı bölgelerde az, nadir olsa da, fakat bu tehlike var. Neticede savaş demek. Neticede burada yani büyük bir zulüm var Müslümanların üzerinde. Müslümanlar burada yani ölüm kanım mücadelesi veriyorlar. Müslümanların burada yaşayıp yaşamaması, işte burada Allah'ın dinini ikame edilip edilmemesi meselesi var. Yani kafirler bu bölgeleri Müslümanların elinden almak istiyorlar. Tamamıyla kafirleştirmek istiyorlar. Kendi zulüm otoritelerini hakim kılmak istiyorlar bu Müslümanların topraklarında. Müslümanlar da tabii buna karşı çıkıyorlar. Yani kendi vatanlarını, kendi topraklarını, evlerini, mallarını, namuslarını, dinlerini korumak zorundalar. Yani bu bütün milletlerin yapacağı şey yani. Herkesin böyle doğal hakkı var yani. Kendi yani vatanında yaşayan kimselere karşı bir savaş başlatıldığı zaman, zulüm yapıldığı zaman kendisini müdafaa konusunda tabii olarak herkesin hakkı var. Hayvanlar bile kendi nefislerini koruyorlar yani. Kendi yavrularını koruyorlar yani. Bu tabii ki böyle bir yani bunların, Müslümanların böyle bir hakkı çok da tabii yani, hem dinimizin emri hem de tabii olarak bunların hakkı. Ama maalesef yani kafir olanlar, işte satılmış olanlar, kafirlerden etkilenenler yeri geliyor, asıl cellatları, kafirleri unutuyorlar. Burada izzetleri için mücadele veren Müslümanlara terörist diyorlar. Suçlu yani konumuna koyuluyorlar. Sürekli terör diyerekten insanları buraya karşı düşman ediyorlar, soğutuyorlar. Burayı yani tam böyle kötü göstermeye çalışıyorlar ki buralarda Müslümanlar yani haklarını müdafaa etmesinler diye. Allah-u Teala fırsat vermesin kafirlere.
Hocam, konuyla ilgili yani ben eğitim süreci de merak ediliyor. Yani mesela evet, buradaki işte okul, medreseler, okullar, üniversiteler, bununla alakalı bilgi vermek ister misiniz hocam?
Yani burada eğitim devam ediyor. Normal okullar var yani, aynen eski sistemdeki nasıl hani ilkokul, orta, lise, üniversite şeklinde. Ya burada da tabii eğitim var. Tabii fakirlik, işte bazı okulların vurulması, savaş, şu bu sebebiyle tabii atıl olan okullar var. Ama bununla beraber birçok mıntıkada ilkokul var, ortaokulu var, lisesi var, üniversitesi de var tabii buranın. Bununla beraber yani İslami ilimler almak isteyen kimseler için de ayrıyeten yani medreseler söz konusu. Kur'an hafızlığı olsun, İslami yani bilgiler olsun. Yani dünyevi ve dini ilimler genel anlamda burada tahsil ediliyor. Yani okullar devam ediyor. Dediğim gibi hastaneler, camiler, çarşı, pazar vesaire. Yani hayat burada devam ediyor. Ama dediğim gibi bazı aksiklikler oluyor. Savaş sebebiyle bazı atıl olan, mesela hastane vuruluyor, cami vuruluyor, işte okul vuruluyor. Bunlar tabii devre dışı kalıyor. Fakat ikinci birisini yapmak, işte veyahut da öbürüne yönelmek, yani neticede bu hayat devam ediyor burada yani. Sürüyor.
Allah razı olsun hocam. Amin. Hocam, üçüncü sorum bölgedeki zorlu yaşamla ilgili. Hı. Malum Rusya ve Esed rejimi yoğun bir şekilde bombardıman yapıyor. Hı. Ve bombardıman olan bölgelerdeki insanlar işte arazilerini, topraklarını, hayvanlarını, evlerini bırakıp sınır bölgelerine doğru geliyor. Çadır kentlere doğru geliyor. Hı. Tabii kışın gelmesiyle beraber de yağmurlar ve soğuklar arttı hocam. Çadır kentlerde yaşayan yüz binlerce insan var. Aynen. Çadır kentlerin de zemini genelde toprak araziler üzerine kurulduğu için bundan dolayı da zaten görüntülerde de var. Birçok kişi de görmüştür. Çok fazla zor şartlar altında insanlar yaşıyorlar. Yani bu süreçten geçiyorlar sonuçta. Yardımların azaldığı bu dönemde insanlara ne söylemek istersiniz hocam?
Evet, dediğin gibi burada yani büyük bir zulüm var. Özellikle Esed rejimi, işte yanında Rusya, yanında Şialar, İran, Hizbuşşeytan ile ahiri. Yani bu gruplar Müslümanlara karşı çok büyük bir zulüm işliyorlar. Özellikle İdlib'in güney tarafından çok şiddetli yani saldırılar var. Ve başka bölgelerde de böyle yani saldırılar yapılıyor, köyler bombardıman ediliyor. İşte mecbur halk ne yapıyor? Yani daha güvenli bölgelere intikal ediyorlar. Özellikle sınır taraflarına, kuzey taraflara hani biraz daha böyle güvenin olduğu yerlere intikal ediyorlar. Tabii intikal ederken tabii bunların şeyi ticareti anlamında yok, malları yok. Sadece malları arazisi de çünkü çiftçilikle uğraşıyorlar. Arazileri var, hayvanları var. İşte yani bu şekilde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Fakat onları mecburen bırakıp çıkıyorlar. Yeri geliyor sadece zaruri eşyalarını adamlar alıyorlar. Oradan apar topar ancak çıkabiliyorlar. Ve çıktığı zaman yani parasız, işte mülksüz, malsız ne yapıyor? Yani hayat sürdürebilmek için bazı emin yerlere intikal ediyor. İntikal ettiği zaman tabii ev yok, para yok, imkan yok. Çadır kentlerde falan kalıyor. Tabii düşünün çadır kentlerde yani yaşamak özellikle yani kışın bastırdığı, yağmurların bastırdığı, soğuğun bastırdığı bir dönemde yani çadırda kalmak gerçekten çok yani zor bir hayat. Rabbim onlara yardım etsin. Gerçekten sıkıntılarını gidersin ve onları bu hayat yani hayata sokan bu hale sokan kafirleri de kahru perişan eylesin. Yani bu bölgelerde soğuktan gerçekten çok çile çekiyorlar. Yağmur altında ıslanıyorlar. Bazen çadırlar suların altında kalıyor. İşte arazi çamur zemin olduğu için yani toprak olduğu için büyük böyle çamur kitleleri yani kütlesi oluyor. Yani oralarda hayat mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Gerçekten yani halk burada çok perişan duruma düşüyor yani. Öbür taraftan fakirlik, öbür taraftan hayatın pahalılaşması şu anda mesela özellikle döviz yani dolar euro mesela yükselmesi Suriye lirasının düşmesi sebebiyle çok ciddi yani hayatın pahalılaşması söz konusu oldu. İnsanların elindeki var olan paraları yani çok değersiz olunca tabii hayat pahalanıyor ve bu çilelerini çile olarak ne yapıyor yani katılmış oluyor. Bununla beraber daha eskiden Müslümanların daha bir hassasiyeti vardı özellikle bu savaş bölgelerine, buradaki halka, Müslümanlara yardımcı olma noktalarında. Fakat maalesef bu hassasiyet yani kısmen yitirildi yani. Yardımlar azaldı. Eskiye göre yani yardımlar azaldı. Ya terk edildi ya da başka bölgelere aktarılıyor. Ama yani unutmamak lazım burada Müslüman kardeşleriniz olan yani Müslümanlar binlercesi. Yani burada yani çok çetin hayat sürmeye çalışıyorlar. Hem aile fertlerinden kaybetmişler. Hem yani bu soğuk hayatta belki odunsuz işte kömürsüz bu şekilde soğukta yani sabretmeye çalışıyorlar yağmur kar soğuk yani altında aynı zamanda yani fakir bir hayat yani sürüyorlar. Yani bu Müslümanların yani hesabını Allah-u Teala soracaktır. Müslüman Müslümanın kardeşidir yani innemel müminune ihvetun diyor Allah-u Teala. Müslümanlar kardeştirler. Yani bir insan kardeşini böyle aç sefil bir şekilde yani izlemesi kesinlikle caiz değildir yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumim ve taatufihim ke meselil cesedil vahidi diyor. İze işteke minhu udvun teda'a lehu sairul cesedi bis seheri vel humme. Müslümanların diyor, Müslümanlar tek bir vücut gibidirler diyor. Sevgide, şefkatte, merhamette aynen bir vücut gibidirler diyor. Eğer ki bu vücudun bir azası eğer ki sıkıntı çekecek olursa, hastalanacak olursa vücudun diğer geri kalan azaları işte uykusuz, rahatsız kalacak şekilde onun yardımına ne yaparlar? Koşarlar. Yani uykusuz kalırlar, rahat edemezler. Hani nasıl vücutta böyle bir şeyse Müslümanlar da aynı şekilde bu şekildedir. Dolayısıyla bu Müslüman kardeşlerin bizim üzerimizde hakları vardır. Bizler yani sıcak yani yataklarımızda yatarken yani yemeğimizi falan yerken, rahat hayatımızı yaşarken öbür taraftan Müslüman kardeşlerimiz savaşta yani hem savaş tehlikesi, savaşın verdiği zorluklar, aynı zamanda aç, susuzluk işte ve yani şeyde soğukta yaşıyorsa bu gerçekten Müslümana yakışacak bir durum değildir yani. Biraz Müslümanlar bu noktada yani vicdanlarını, ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor. Bu noktada merhameti bırakmamaları gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam وَالرَّحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ diyor. Yani rahmet edenlere Rahman da rahmet eder. Allah da rahmet eder. Yeryüzündekilere rahmet edin ki gökyüzündeki de size rahmet etsin. O yüzden yani rahmet Müslümanın özünde olması gereken bir şey. O kardeşlerine merhamet etmesi lazım. O yüzden yani ben yani genel anlamda yani sesimin ulaştığı Müslümanlara diyorum ki yani Allah için buradaki Müslüman kardeşlerinize yardımcı olun. Buradaki perişan durumda olan Müslümanlara elinizden geldikçe yani elinizi uzatmaya çalışın. Buradaki mücahitlere yardımcı olmaya çalışın. Aleyhisselatü vesselam bir hadisinde اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ ف۪يكُمْ diyor. Eğer ki Şam ehli bozulacak olursa sizde hayır yoktur diyor. Yani burada Şam ehlinin ayrı bir meziyeti var. Çünkü Şam ehli yani Şam bölgesi mübarek bir yer. Burada büyük savaşların kopacağı bir yer. Kıyametin hatta yani daha doğrusu kıyametten sonra mahşerin olacağı bir yer. Yani buralar mukaddes yerler, önemli yerler. Buralar bütün dünyaya, bütün yani Müslümanlara tesiri olan bir yer. Dolayısıyla bunları kafirlere bırakmamak lazım. Kafirlerin zulmüne terk etmemek lazım. Yani halkına hem ifsad olmama noktalarında el uzatmak gerekiyor, yardımcı olmak gerekiyor. O yüzden mesela doktorların da buraya gelmesi lazım, alimlerin de buraya gelmesi lazım, mühendislerin de gelmesi lazım. Yani Müslümanlara fayda sunabilecekleri Müslümanların da gelip burada halka Müslümanlara yardımcı olmaları gerekiyor. Aynı zamanda cihat için de mücahitlerin gelmesi, maddi yönden buradaki fakirler, miskinlere yani yardımcı olması bu Müslümanların yani üzerinde var olan bir farziyettir yani. Dolayısıyla burada halkın ölümüne böyle göz yummak, halkın zulmüne yani göz yummak, umursamamak kesinlikle Müslümana yakışan bir şey değildir yani. O yüzden bu noktada Allah'tan korkulmalı. Yani Müslüman yardım elini uzatırsa Allah-u Teala da ona rahmet edecektir. Malına bereket verecektir. Ve ahirette de ona çok büyük bir ecille karşılık verecektir. Yani.
Hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve nasihatlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli kardeşlerimiz programımızın sonuna geldik. İnşallah iki hafta sonra Cuma günü tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.